Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, Mesnevi'den hikayelerimize devam ediyoruz. Müritlerin vezire yalvarması. Müritler dedi ki, "A vezir, sözlerimiz inkar için değildir, bizi yabancılarla bir tutma." Ayrılığından gözyaşlarımız aktı, canımızdan feryatlar yükseldi. Çocuk dadısıyla inatlaşmaz ama iyi nedir, kötü nedir bilmeden ağlar durur. Biz çenge dönmüşüz, mızrabı vuran senin, inleyiş bizden değil, inleyen sensin. Biz ne gibiyiz, bizdeki ses sendendir. Biz dağ gibiyiz, aksi sedamız sendendir. Satranç tahtası gibiyiz biz, ey hoş sıfat, kazanmamız da, mat olmamız da sendendir.
Evet. Şimdi burada Mevlana Hazretleri müritlerin vezire yalvarmasıyla başlıyor. Yalnız onun yöntemlerinden bir tanesidir bu. Müritlerin sözleriyle başlıyor ama hemen üçüncü beytten itibaren çocuk dadısıyla inatlaşmaz ama iyi nedir, kötü nedir bilmeden ağlar durur ifadesinden başlayarak aslında Allah'la insan arasındaki münasebete getirir. Hı hı. Yani Allah'a inanan insanla, mümin insanla inanan arasındaki münasebete getirir. Bu aşağıdaki sözlerin tamamı aslında şey değildir. Sadece müritlerin o vezire yalvarmasına ibaret değildir. Giriş kısmı öyledir ama alt tarafta Mevlana insanın Allah'la olan münasebetinden bahsederek işini sürdürür. Çünkü burada verdiği misal, buradan hareket ederek verdiği misal şudur. Ney, çenk ve dağ kendisi kendisine ses çıkarmaz. Onlara ses çıkartan bir başkası vardır. Mesela neyin ses vermesi için birinin ona üflemesi, hı hı, lazım. Dağın ses vermesi için yankı diyoruz biz ona, birinin bu taraftan bağırması lazım. Aslında insan için de böyledir iş. Yani insan da diğer varlıklarda Allah'la kıyasladığımız zaman, Allah'la varlığı kıyasladığımız zaman, yan yana getirdiğimiz zaman, üzerinde kafa yormaya başladığımız zaman varlıkların aslında hem varoluşlarını hem de varoluşlarını sürdürmelerini Allah'a borçlu olduğunu asla unutmamak lazım. Çünkü varlıklar ancak Allah'ın onları desteklemesiyle varlığını sürdürebilir. Şöyle bir misal verebiliriz doğrusu. Eğer Allah aleme olan desteğini bir an çeksin, alem bir anda ne yapacaktır? Yok olacaktır. Çünkü varlığını sürdürmesi de ona bağlıdır. Biz mesela şöyle bir misal verelim. Evlerimiz var, eski evler var. İçerisinde insanı çıkardığınız zaman bir sene içerisinde ev yıkılıyor. Bir sene içerisinde harabeye dönüyor. Evet. Ama içerisinde yaşarken işte 20 sene, 30 sene, 40 sene ev ne yapabiliyor? Varlığını sürdürebiliyor. Çünkü evin içerisinde bulunan insanlar o evin harabeye dönmesini ya da o evin birdenbire işte yokluğa doğru gitmesine mani oluyor. Sürekli onu tamir ederek, sürekli bakarak, hatta insan nefesinin olmadığı ev çöker diyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bu da bunun gibidir. Alem de böyledir. Alemde de Allah'ın desteği ve Allah'ın nefesi olmadan, Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse varlığını ne yapamaz? Bu anlamda sürdüremez. Biz aslında bütün yaptıklarımızı, fiillerimizi, işlerimizi, düşüncelerimizi, tefekkürlerimizin tamamını Allah'a borçluyuz. Eğer biz bu düşünceleri geliştirecek akli mantaliteye sahip olmasaydık, zekaya sahip olmasaydık bunları geliştiremezdik. Eğer ses çıkaracak ses tellerimizi Allah bize vermeseydi sesimiz olmazdı. Görme kabiliyetini Allah bize vermemiş olsaydı herhangi bir varlığı da ne yapamayacaktık, göremeyecektik. İşte bu yüzden biz her şeyimizle Allah'a borçluyuz ve her şeyimizi Allah'la birlikte götürmek durumundayız. Satranç tahtası gibiyiz. Ey hoş sıfat, kazanmamız da mat olmamız da bizdendir. İslam düşüncesinde kulun fiili problemi vardır. Yani insanın fiillerini kendisi mi yaratır yoksa Allah mı yaratır tartışması var. Bu tartışmaya girmeden önce biz genel doğruyu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de bir Saffat suresi 96. ayetinde şöyle buyuruyor Allah. Allah sizi de yarattı, fiillerinizi de yarattı. Aslında bizim hem fiillerimiz yani yap etmelerimiz hem de kendimiz Allah tarafından yaratılmıştır. Çünkü bize Allah herhangi bir işi yapma gücü vermemiş olsaydı o işi ne yapamayacaktık? Yapamayacaktık. Buna İslam düşüncesinde istitaat diyorlar. Hı hı. Yani siz mesela gerçekten de hasta olan insanlara bazen görürüz. Nasılsın dediğimizde ya parmağımı kıpırdatacak halim yok derler. Hı. Şimdi gerçekten de parmağını kıpırdatacak halin olmaması ona o halin verilmemesiyle doğru orantılıdır. İşte Allah bize parmağımızı kıpırdatacak bir hal vermemiş olsaydı ne yapamayacaktık? Biz parmağımızı da kıpırdatamayacaktık. Bu yüzden İslam düşüncesinde Müslümanlar şunu bilirler ki bütün fiilleri yapıp ettikleri aslında Allah'ın onlara bir ikramından ibarettir. Ve biz fiillerimizin de kendilerimizin de Allah tarafından yaratıldığını biliriz. İslam düşüncesinde bu konuda 2-3 görüş var doğrusunu isterseniz. Burada dinleyicilerimize aktarmak isterim. Şimdi bunlardan bir tanesi Cebriye dediğimiz bir grubun görüşüdür. Bunlar diyorlar ki bizim fiillerimiz de bu ayetten hareket ederek diyorlar ki bizim fiillerimiz de Allah yaratmıştır. Biz hiçbir işimizde, gücümüzde kendi irademizi kullanmayız. Rüzgarın önündeki yaprak gibi savruluruz. Allah bizi nereye götürürse oraya gideriz diyorlar. Doğrusu Mevlana işte biraz sonraki kısımlarda bunlardan da bahsedecek. Bu doğru bir şey değildir. Yani biz çünkü o zaman sorumlu olmamız söz konusu olmaz. Yani biz yapıp ettiklerimizde, fiillerimizde eğer hiçbir dahlimiz yoksa, hiçbir müdahalemiz yoksa Allah zalim mi ki bizi yapmadığımız işten dolayısıyla hesaba çekecek? Yani hem diyelim ki bir kötülük, hırsızlık yapmak. Hırsızlığı biz yapmayacağız. Allah bize yaptıracak. Arkasından da niye hırsızlık yaptınız diye cezaya düçar edecek. Böyle bir şey Allah için söz konusu olamaz. Bu yüzden bu fikir doğru bir fikir değildir. Bunun tam zıttını savunanlar da vardır. Bunun tam zıttını savunanlar da Mutezile diye isimlendirilen bir tayfadır. Bunlar da diyorlar ki kul fiilinin halikıdır. Yani kul fiilinin kendi yaracıdır. Evet. Allah insanı yaratmıştır ve yapıp etmelerinde de serbest bırakmıştır. Bu da bütün yapıp etmelerinden karşılığını görecektir. İyilik yaptıysa iyilik alacak, cennetle mükafatlandırılacak. Kötülük yaptıysa cehennemle cezalandırılacak tarzında ifade ediliyor. Evet doğru, iyilik yaptığımız zaman cennette, kötülük yaptığımız zaman cehennemle karşılaşacağız. Lakin bizim fiillerimizin yine de kul fiilinin halikıdır diye iddia eden Mutezile'nin dediği gibi de değildir. İşte Mevlana biraz sonra misaller verecek ama biz de burada misalimizi verebiliriz. Eğer öyle olmuş olsaydı biz istediğimiz her işi yapabilirdik. İnsanlar şöyle düşünsünler, biz de düşünelim. Her istediğimizi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Aklımızdan geçirdiğimiz o kadar çok iş var ki bunların bir kısmını gerçekleştiremiyoruz. Eğer biz her istediğimizi yapabilecek olsaydık, yani fiillerimizi kendimiz yaratmış olsaydık, her istediğimizi de yapabilmemiz gerekiyordu. İşte biz her istediğimizi yapamadığımızdan da anlıyoruz ki bu da böyle değildir. Yani mutlak anlamda insanlar ne rüzgar önündeki yaprak gibidirler, ne de mutlak anlamda kendi fiillerini, kendileri karar veren ve kendi fiillerini yapan insanlar konumunda değildirler. Bunun orta yolu da şudur. Gerçekten de Allah bizi kendimizi yaratmış, fiillerimizi de bizim istediklerimizin bir kısmını yapmamıza müsaade etmek maksadıyla onları yaratmıştır. Dolayısıyla biz cüz'i irade dediğimiz bir alanımız vardır bizim. Bu cüz'i irade dediğimiz alanda biz ne yaparız? Bir şey yapmayı irade ederiz. Bir şey yapmak isteriz. Ve işte o istediğimiz şeyin de gerçekleştirilmesine Allah bize müsaade ederek o işi yapar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerimeler de var. Mesela diyor ki bu Bedir Harbi ile ilgili bir hadise var. Orada diyor ki oku sen atmadın, Allah attı ifadesi kullanıyor. Bu ifadelerin tabii yanlış anlaşılması söz konusu olabiliyor zaman zaman. Bu yanlış anlamalardan kaynaklı olarak insanların bir kısmı diyorlar ki biz hiçbir fiilimize sahip değiliz. Tamamen Allah tarafından rüzgarın önündeki yaprak gibi gideriz. Bir kısmı diyorlar ki hayır, bütün işlerimizde biz kendi irademiz vardır. Dilediğimizi yapabiliriz. Bunun orta yolu da diyorlar ki evet, bizim irademiz vardır. Lakin her istediğimizi yapamadığımızdan dolayı anlıyoruz ki Allah fiillerimizin de bizim de yaratıcısıdır. Lakin biz de o şeyi istememiz lazım. İstemediğimiz bir şeyi de Allah bize zorla ne yapmayacaktır? Yapmayacaktır. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle söyleyecek olursak, bizim kendi irademizle yapmadığımız herhangi bir şeyden dolayı Allah bizi de sorumlu tutmayacaktır. Yani sorumlu olmayacağız. Sorumlu olmadığımız şeyden de ne yapmayacaktır? Allah bizi hesaba çekmeyecektir. Bizim hesaba çekileceğimiz alan sorumlu olduğumuz alandır. Bu sebeple de biz şunu bilmeliyiz. Allahsız olarak bu hayatın sürmesi mümkün değildir. Allah'ın yaratıcılığı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti olmamış olsaydı ne biz ne de alem varlığını sürdüremezdi. Ama biz Yaptığımız kötü işlerden kendimizi kurtarmak maksadıyla Allah'a da bühtanda atıp bütün işlerimizi Allah yapıyor. Biz rüzgarın önündeki bir yaprak gibiyiz dememeliyiz, diyemeyiz. Aslında buradan ben zaman zaman şunu söylüyorum. Evet, biz rüzgarın önündeki yaprak gibi olabiliriz ama ancak şöyle olabiliriz. Akıllı bir yaprak gibi olabiliriz. Ve bir takım insanlara ve gençlere kader meselesini ben anlatmak için yelkenli misalini veririm. Orada buradan da bahsetmek istiyorum. Bahsediverelim istersen. Çünkü kader mevzusuyla ilgili bu şey. Yelkenli dediğimiz şey, biliyorsunuz denizde işte sandallar vardır. Bunların bir kısmı yelkenle hareket eder. Yelkenli ne yapar? Rüzgar yoksa hareket edemez. Rüzgarın varsa hareket edebilir. Demek ki yelkenlinin hareket etmesi rüzgara bağlı bir şeydir. Ama siz tam karşıdan esen, 180 derece karşınızda esen rüzgara karşı ne yaparsınız? O yelkeni ayarlayarak ileri doğru gidebilirsiniz.
Evet,
dolayısıyla burada işte kader meselesini basitçe böyle anlayabiliriz. Yani rüzgar olmadan yelkenin hareket etmesi söz konusu değildir. Yalnız rüzgar olduğunda biz istediğimiz tarafa sürdürebiliriz kendimizi. İşte kader meselesini de biraz böyle anlamak lazım.
Biraz karışık değil mi hocam bu konu?
Evet, çok karışık.
Yani meşhur bir dörtlük aklıma geldi de siz anlatırken. Sanırım Muhiddin Arabi'ye aitti. Kul haktır, Rab haktır. Ah bileydim kimdir mükellef. Kuldur dersen o ölüdür yoktur. Rab'dır dersen Rab nasıl olur mükellef diyor.
Evet,
biraz doğru. Karışık geliyor bana da.
Doğru, karışıktır ama insanoğlu bunu anlayacak takattedir. Yani Allah çünkü insanın bunu anlayacak güçte ve kudrette yaratmıştır ki bu yüzden bizim eski büyük adamlarımız zaten bunu mevzu ediyorlar. İşte Mevlana da bu yüzden mevzu ediyor bunu. Çünkü insanlar bunu bir ancak tahsille, üzerinde düşünerek, birilerinden öğrenerek bu meseleyi çözebiliyorlar. Ama hakikaten insanların kendisini güçlü ve kuvvetli hissedip Allah'ı yok saymasına sebep olabilecek bir şeydir, aynı zamanda problemdir. Bu tam tersi, yine aslında her iki halde de insanlar kendisini çok güçlü ve kuvvetli zannettiğinde azıyorlar. Allah'ı ciddiye almıyorlar. Yine insanlar yaptığı fiillerinden sorumlu olmayacaklarını düşünerek rüzgarın önündeki yaprak olduğunu düşündüklerinde de aslında evet, kendilerine bir yol bularak kötülüğe mecal buluyorlar. Halbuki işte orta yol dediği diye ifade ettiğimiz Mevlana'nın da büyük mutasavvıfların da sözünü ettiği cüz-i irade açıklamasıyla yapılan bu izahta bizim halimizi, pür melalimizi anlatmak bakımından aslında ihtiyacımızı karşılıyor diye düşünüyorum doğrusu ben.
Evet, devam edelim. Ey bizim canımıza can olan, biz kim oluyoruz ki seninle beraber bulunabilelim? Biz yokuz. Bizim varlığımız geçici şekillerden ibarettir. Mutlak olan sensin. Biz aslanlarız, lakin bayraklardaki aslanız. Onların hareketleri yel sayesindedir. Onların oynayışı görünür, yel görünmez. O görünmeyen yok mu? Hiç eksik olmasın. Yerimiz de senin vergindir varlığımızda. Varlığımız baştan sona senin icadındır. Yokluğa varlık lezzetini tattırdın. Sonra da yokluğu kendine aşık ettin. Verdiğin tadı, nimeti geri alma. Sunduğun mezeyi, şarabı kesme.
Evet. Şimdi bu beytten sonra da bizim, ey bizim canımıza can olan, biz kim oluyoruz ki seninle beraber bulunabilirim? Biz yokuz. Bizim varlığımız geçici şekillerden ibarettir. Mutlak olan sensin ifadesiyle aslında vahdeti vücut meselesine burada Mevlana Hazretleri girmiş oluyor. Bir önceki meselede insan fiili meselesinde, irade meselesinde ve kader meselesine değiniyordu. Burada da vahdeti vücut meselesine değiniyordu. Ve bu vahdeti vücut meselesi de doğrusunu isterseniz Müslümanların anlamakta zorlandıkları ve birbirlerini çok itham ettikleri, kavrayamadıkları için birbirlerini itham ettikleri bir alandır. Gerçekten de anlaması ve kavraması zor bir alandır. Belli bir ilim tahsilinden sonra belki bu mesele üzerinde kafa yormak gerekir. Ama yine de biz şunu bilmeliyiz. Vahdeti vücuttan kastedilen, bizim büyük mutasavvıfların vahdeti vücuttan kastettiği şey Allah'ın bir tane oluşuyla ilgilidir. Genelde bu Mesnevi'nin şarihlerine baktığımız zaman şundan bahsediyorlar. Diyorlar ki vahdeti vücut ile vahdeti mevcut karıştırılıyor diyorlar. Şimdi vahdeti vücut dediği şey, bizim büyük mutasavvıfların vahdeti vücut dediği şey, alemlerde bir tane varlık vardır. Gerçek anlamda bir tane varlık vardır. Bu da nedir? Allah'tır. Yine Mevlana burada dikkat ederseniz diyor, biz yokuz diyor. Yani aslında geçici olarak var olan varlıklar, yaratılmış olan varlıklar geçicidirler. Kur'an-ı Kerim diyor ki, alemlerde Allah'ın yüzünden başka her şey yok olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla geçicidir. Geçici olduğu için aslında onu ne yapmamak lazım? Varlıktan saymamak lazım. Bizim büyük mutasavvıfların anlatmak istediği şey işte budur. Geçici olduğumuz için onu varlıktan saymıyorlar. Geçici olmayan, baki olan, ezeli ve ebedi olan bir tane varlık vardır. O da Allah'tır. İşte vahdet-i vücut nazariyesiyle aslında bunu anlatmaya çalışıyorlar. Lakin panteizm diye batıda gelişmiş panteizmle onun tesirleri var bize. Onun tesirinden hareket ederek şeyin mevcudatın birliğinden bahseden insanlar da var. Mevcudun birliğinden. Mevcut ne vardır? Şu an itibariyle baktığımızda bir Allah mevcuttur. Bir de diğer varlıklar da mevcuttur. Bu ikisinin bir olduğunu iddia ediyorlar bazı insanlar da. İşte bu panteizmden kaynaklanan bir problemdir. Bu mesnevi şairler diyorlar ki burada doğru olan mevcudatın birliği değildir. Varlığın birliğidir. Gerçekte var olan bir tek Allah'tır. O bir tanedir. Diğeri ise varlıkların, mevcut olanların ise birliğinden söz edilemez. Mevcut olanlar ise çok çeşitlidirler ve farklıdırlar. Aslında benim son dönemde aklıma gelen hususlardan bir tanesi bu. Özellikle Muhittin Arabi bağlamında meseleye baktığımızda bu vahdeti vücudu öyle zannediyorum ki tabii en iyisini Allah bilir ve bir de kendisi bilir neyi kastettiğini. Aslında Hristiyanların teslis inancına karşı geliştirilmiş bir teori olarak da düşünebiliriz. Çünkü Hristiyan teolojisine göre Allah üçtür. Bir baba tanrı, iki oğul tanrı, üç ruhul kudüs. Hı hı. Bakın üç ayrı bunlara sorduğun zaman üç ayrı varlıktan bahsediyor. Üç ayrı varlık var ama üç ayrı varlık aynı zamanda teki oluşturuyor. İşte bu belki o dönemde Muhittin Arabi'nin yaşadığı dönemlerde özellikle Hristiyan teologlarla Müslümanlar arasındaki bir takım fikri münazaralarda karşı karşıya gelişlerden hareket ederek aslında bizim mutasavvıflarımız, bizim vahdeti vücuttan bahseden büyüklerimiz diyorlar ki bir tane varlık vardır. Yani Tanrı bir tanedir. Gerçek varlık odur çünkü. O bir tanedir. Diğerleri yaratılmış varlıklardır. Mevcuttur onlar. Aslında varlık bile sayılmazlar. Çünkü eninde sonunda yok olacaklardır. Yok olmuş olan bir şeye de varlık ne yapılamaz? Denilemez diyorlar. Bu sebeple de vahdeti vücut nazariyesi bizimkiler arasında çokça yaygın olarak vardır. Ama bizim bu derinlikli meseleyi anlamakta zorlanan insanlarımız şu konuda haklı olarak eleştiriyorlar. Evet, Allah'la diğer varlıkları tek bir varlık olarak görmek eleştirilecek bir şeydir. Mevlana da aslında bunu bahsediyor, eleştiriyor. Gelecekteki şeylerde, beyitlerden bir tanesi de diyor ki, eğer varlık bir tane ise o zaman gülü sev niye dikenine, gülü değil de dikenine sarıl, niye dikene sarılmıyorsun diyor. Çünkü gülün dikeni ayrıdır, kokan yaprağı ayrıdır. Hı hı. Yine Mevlana diyor ki madem bir tane bu peygamberler nenin nesidir? Kim kime peygamber göndermiştir? Burada asıl olan şey şu, bizim büyük adamlarımız Mevlana dahil olmak üzere gerçekten de yaratıcı ve baki olan varlığın bir tane olduğunu söylüyorlar. Diğerlerininki ise gerçek bir varlık olmadıklarını ve eninde sonunda yok olacaklarını, bizi Allah bu varlıkları yok edecek, belki başka varlıklar yaratacak. Ama onlar geçici oldukları için varlıktan sayılmıyor. Bizim mutasavvıflarımız, özellikle Muhittin Arabi varlıktan kastettiği şey Allah'ın varlığıdır. Ve oradan hareket ederek hani Hristiyan teologlarına itiraz olsun diye belki de vahdeti vücut dediğimiz, yani Allah bir tanedir, üç tane olması söz konusu değildir. Üç ayrı vücudun Tanrı olması söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki eğer alemlerde birden çok ilah olsaydı orada fesada çıkardı, fesat olurdu. Neden? Çünkü diyelim ki bir tanesi insanı yaratmak istesin, diğeri de insanı yok etmek istesin. Ne olacak peki bu ikisi, hangisinin dediği olacak? O zaman birisininki daha büyük güçlere sahip olması lazım Tanrı'nın, Yunan mitolojisindeki gibi olması lazım. Bu ise gerçekle kıyaslandığı zaman, gerçekle düşünüldüğü zaman doğru olması mümkün olmayan bir husustur. O sebeple de biz kısaca şunu bilmemiz lazım. Vahdet-i vücut Allah'ın tek olduğuna, İslam inancındaki tevhid inancından bahseden bir düşünce biçimidir. Ve gerçekten de bir tane varlık vardır. Gerçek anlamda bir tane varlık vardır. O da Allah'tır. Onun dışındaki varlıklar tamamı yaratılmış varlıklardır. Aslında gelecekte de belki olmayan varlıklardır. Mesela bizi düşünelim, insanı düşünün. İşte geçmişte diyelim ki bundan 5 sene öncesine kadar benim babam vardı ama şu anda babam yok. Dolayısıyla yok olan bir varlığın varlığından bahsetmek söz konusu ne yapılamaz? Olamaz. Neyle? Ezeli ve ebedi olanla kıyasladığımız zaman elbette bu böyledir. Ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda şunu da söylüyor. Biz gökleri ve yeri hak ile yarattık. Hani bazılarının dediği gibi gerçekten de yok değiller. Bunlar vardırlar. Allah yaratmıştır çünkü. Bu varlıkları Allah yaratmıştır. Lakin sonuç itibariyle yok olacaklardır. Biz sonuç itibariyle değerlendirdiğimiz zaman yokuz diyoruz. Yoksa şu an itibariyle baktığımız zaman geçici bir varlığımız elbette var. İşte biz bu zaten geçici varlığımızdan hareket ederek ebedi varlığı bilmekle mükellef durumundayız. Ve ebedi varlık aslında bizden bunu istiyor. Yani Allah bizden bunu istiyor. Ne istiyor? Onu bilmemizi istiyor. Onun ebedi olduğunu, ezeli olduğunu bilmemizi istiyor. Ve bütün işlerimizin, bütün güçlerimizin, bütün olan bitenin onunla ilgili olduğunu, onunla birlikte ancak varlığını sürdürebileceğini bilmemizi istiyor. Biz de bunu böylece bilmek durumundayız. Yoksa bizim büyük mutasavvıflarımızın sözünü ettiği vahdet-i vücut, varlıklarla Allah'ın bir olduğunu iddia etmiyorlar. Çünkü bizim inançlarımıza göre varlıklar Allah'ın yarattığı şeylerdir. Ve geçici olarak vardırlar. Ezeli olarak ise Allah vardır. Vahdet-i vücuttan bizim anlayacağımız da kısaca budur. Vahdet-i mevcuttan bahsetmez bizim büyük adamlarımız.
Peki devam edelim. Geri alırsan seni kim arayabilir? Nakış nasıl nakkaşla savaşa girişebilir? Bize bakma, bizim takatimizi hesap etme, kendi lütfuna, cömertliğine bak. Ne biz vardık, ne taleplerimiz, lütfun söylenmemiş sözlerimizi işitti. Nakış, nakkaşın kalemi önünde, ana karnındaki çocuk gibi zayıf ve acizdir. Bütün mahlukat, kudret-i ilahiye karşısında iğne önündeki gergef gibi hareketsizdir.
Evet, şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 107. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Şimdi Mevlana Hazretleri işte bu ayet-i kerimeden bahsediyor. Diyor ki geri alırsan seni kim arayabilir? Yani Allah bize verdiği nimetleri geri alacak olsa kim buna engel olabilir? Geri almasına kim engel olabilir? Hiç kimse olamaz. Allah bize bir şey vermek istese kim engel olabilir? Kimse engel olamaz. Dolayısıyla burada Mevlana Hazretleri'nde bizim eski büyük mutasavvıflarımızın tamamının da aslında derdi şudur. İnsan alak bir varlıktır. Yani başkasına muhtaç bir varlıktır. Başkasından beslenen bir varlıktır. Başkası olmadığı takdirde varlığını sürdüremeyecek bir varlıktır. O başkası da kimdir? Allah'tır. Biz her işimizin, her fiilimizin, her yap ettiğimizin Allah'la mümkün olduğunu bilmemiz lazım. Allahsız bir hayatı sürdürmemiz asla mümkün değildir. Aslında şunu da bu buralarda geçiyordu zannediyorum. Özellikle bu şeyin vezirin cehaletiyle den bahsediyordu Mevlana Hazretleri. Bu vezir cehaletinden dolayı Allah'la savaşıyordu ve kaybetmeye mahkum. Kim Allah'la savaşırsa kaybetmeye mahkumdurlar. Hiç çaresi yok. Çünkü Allah'ın yenilmesi söz konusu değildir. Zaten biz onun tarafından yaratılmış varlıklarız. Onun desteğiyle de varlığımızı sürdürüyoruz. Desteğini bir an bizim üzerimizden çektiği zaman zaten varlığımızı sürdürmemiz söz konusu değil ki. Nasıl onunla başa çıkabileceğiz? İşte bizim yapmamız gereken şey Allah'ın bizim varlığımızı devam ettiren varlık olduğunu da bilmemiz lazım. Peki biz Allah'ı nasıl anlarız? Nasıl fark etmemiz lazım? Buna da şöyle bir misal verebiliriz. Diyelim ki siz bir cami inşaatına gittiniz. Bir diyelim ki tarihi bir esere gittiniz. Mesela Süleymaniye Camisi'ne gittiniz. Süleymaniye Camisi'ne hayran hayran bakıyorsunuz. Oradaki mimariye, oradaki sanata, oradaki işçiliğe hayran hayran bakıyorsunuz. Ve siz ne dersiniz? Ya burası kendi kendine olmuş demezsiniz. Sizin gözünüzün önüne hemen ne gelir?
Mimar
Sinan gelir. Evet. Ve Mimar Sinan'ın nasıl büyük bir usta olduğu, nasıl büyük bir mimar olduğuna hayran hayran bakarsınız. İşte aslında insanoğlunun yapması gereken de şey budur. Hem kendisine bakarak hem de aleme bakarak orada Allah'ı görmesi lazım. Çünkü Allah olmaksızın bunların hiçbirisinin olması söz konusu değildir. Allah'ın sanatı olmaksızın bu kadar uyumun, bu kadar ahengin varlığını sürdürmesi söz konusu değildir. Bizim büyük alimlerimizden bir tanesi diyor ki Allah'ın varlığına tek bir delil yeter. O da alemdeki uyum. İnsandaki de uyum. Ve çevrenize baktığınız zaman o uyumu gördüğünüzde onun birisi tarafından var edildiğini bilmeniz lazım. İşte o da Allah'tır diyor.
Peki. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.